Sevgili dinleyiciler, Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Biz bugün biraz para konuşacağız.
Konuşalım.
Kirli bir konu mu?
Bir şeyine göre değişir. Paranın geliş yerine göre ve harcama yerine göre değişir. Ama umumiyetle parayı kirli sayarlar. Ben çocuktum. Yaşlı birisine dediler ki temiz şeyler sağ elle alır. O zaman biz çocuktuk. İşte sağ elle ye, sağ el şeysi vardı. Bizim kültürümüzde biliyorsunuz sağ elle yenir, sağ elle bazı şeyler yapılır. Sordular, her şey iyi şeyler sağ elle veriliyor, kötü şeyler sol elle veriliyor. Peki dediler, para sağ elle mi verilir, sol elle mi verilir? Komşumuz hakimane bir cevap verdi. Dedi ki, dünyada paradan daha kirli bir şey yoktur. Onun için sol elle verilir, sol elle alınır. Ben onu önce o zaman çocuktum, şöyle düşündüm. Kağıt paralarda biliyorsun çok pislik olur.
Yani çok kişi dokunuyor.
Çok kişi dokunur. Ama bu bir zahiri manası, mecaz manası. Para maalesef dünyada pek çok kötü işin cereyanının sebebidir. İnsanların kötü davranışlarının sebebidir. İnsanların ahlakını değiştiren, münasebetlerini alt üst eden bir şeydir. Hatta derler ki yani insanlar parayla imtihan edilir ve Allah'ın korudukları müstesna çok kişi bu işe tutulur. Parayı bulduktan sonra değişti. Parayı bulduktan sonra ahlakı değişti. İşte paralı iş, akçeli iş yaptık ondan sonra karakterini anladık derler. Demek ki bu para masum. Masum bir şey değil.
Evet. Para ile mutluluk olmaz. Bu çok yaygın bir cümle, parayla mutluluk
parası
olmaz.
Parası da mutluluk olmuyor ama.
Evet, o oradan sınırı iyi bilmek
tabii
lazım.
Tabii yani burada bu tabii.
Bazen parasızlık da tabii, ahlaksızlığa tabii. Yol açabiliyor.
Parayla saadet olmaz sözü biraz züğürt tesellisidir. Ama yalnız param varsa mutlu olurum sözü realiteye tamamen aykırıdır.
Mutluluğu bir havuz gibi düşünmek lazım. Bunun içinde para ya da ekonomi bir oran teşkil ediyor. %60-70 belki. Çünkü parasız da pek çok şey yapamıyoruz, başkalarına muhtaç oluyoruz. Ama gün sonunda sadece onun için yaşamak, sadece ona odaklanmak da insanı insanlıktan çıkarıyor.
Ama işte bu bir salgın hastalığa dönüşüyor. Para enteresan bir şey. İnsan para kazanmaya başladık, servet biriktirmeye başladıktan sonra devamı geliyor. Hiçbir zaman bu bana yeter değil mi? Bu insan tabiatında var. Kur'an-ı Kerim'de bu anlatılıyor. İnsan tabiatı helio cinsinden. Eski mitolojide bir hayvandan bahsedilir. Hiç doymaz. Yedikçe acıkır, yedikçe acıkır bir hayvan. Helio adı, Helios. Buna benzetiliyor Kur'an-ı Kerim'de insan. Hatta Hazreti Peygamber buyurmuş ki insanın iki vadi dolusu altını olsa, ister ki bir vadi daha olsun, insanın gözünü ancak toprak doyurur. Sözü meşhurdur. Onun için parayla saadet olmuyor. Yine Hazreti Peygamber'in bir sözü vardır. Az kaldı ki fakirlik küfür olsun. Buradaki küfür hem inansızlık manasına hem inkar manasına geliyor. Yani insanın dinini koruması, canını koruması, ırzını koruması, normal bir insan gibi yaşaması için paraya ihtiyacı var. Onun için de bir düzen kurulmuş. İnsanlar çalışacaklar, emeklerini satacaklar. Karşılığında para alacaklar. O parayla ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Ve yine büyükler demişler ki şu bana lazımdır diyenin ihtiyacı bitmez.
Peki biriktirmek nasıl, biriktirmeye nasıl bakılıyor? Şimdi aslında biraz paranın hareketlerini konuşurken biriktirmekten ve ticaretten de bahsedeceğiz. Belki o konuya da bir giriş yaparız. Hem dinimiz hem Osmanlı kültürü para biriktirmeye nasıl bakmış?
Evet, şimdi bu mühim bir hadise. Bizim mevzumuzla alakalı, iktisat tarihiyle de alakalı. Mesela Osmanlılarda sermaye birikiminin olmaması, bankacılığın ilerlememesi ve buna bağlı olarak sanayi inkılabının yapılmamasının çeşitli sebepleri var. Herkesin dışarıdan gördüğü gibi padişahlar beceriksizdi, devlet adamları haristi, şeriat bizi geri bıraktı, din adamları yobazdı. Bunların hiç alakası yok bu hadiselerin. Tamamen maddi sebepleri var. Ve sosyal sebepleri var. O sosyal sebeplerden bir tanesi belki çok asli bir sebep değil ama insanların para biriktirmeme huyu. Yani Osmanlı cemiyeti, daha doğrusu Müslüman cemiyetinde para biriktirmek hoş karşılanan bir şey değil. Bir kere Kur'an-ı Kerim'de altın ve gümüşü yığıp, biriktirip, kenz yapıp, kenz biriktirilmiş para demektir. Allah yolunda harcamayanlara acılı bir azap müjdeleniyor. Bunu hatta duyan bazı sahabiler üzerlerinde hiçbir şey bırakmamışlar. Yani çünkü üzerinizde 10 lira da varsa, 15 lira da varsa para biriktirmiş oluyorsunuz. Onu,
o da birikim sayılıyor.
Birikim sayılıyor. Sahabiler arasında bir itiraf çıkmış. Bunun üzerine Cenab-ı Peygamber bu ayet-i kerimeyi izah etmiş. Demiş ki zekatı verilen mal böyle değildir. Allah fakirler için zenginlerin malını da 1/40 yaratmıştır. Her zengin belli bir meblağa uğraştıktan sonra malı, ki bu 20 miskal altındır veya 200 dirhem gümüştür. Bu servetin üzerinden bir yıl, yani kameri bir yıl, ay yılı geçtikten sonra elinde kalan miktar eğer aşağıya düşmemişse, ama artmışsa da olabilir, 1/40'ını fakirlere verecek. Buna zekat diyoruz. Bu zekat onun o servetini temizliyor. Zekat temizlemek demektir. Bu
aslında Allah bize o parayı fakirlerin rızkı olarak gönderiyor. Evet, gönderiyor. Bizi bir aracı gibi kullanıyor.
Evet, zaten ayet-i kerime de öyle diyor. Allah bazılarını üstün kılar. Yani servet sahibi kılar. Ta ki diğerlerine hizmet etsinler. Yani o parayı onlara versinler. Ve zaten Allah fakirleri de 1/40 yaratmış. Herkes zekatını muntazaman vermiş olsa
fakir kalmaz.
Daha doğrusu geçim standartının altında fakir kalmaz.
Evet, şimdi biz her istediğini alamayana da fakir diyoruz tabii. Ya. Öyle ondan bahsetmiyoruz tabii.
O değil. O fakir değil. Fakir değil. Aç gözlükle demeyelim ama insan tabii öyle işte. Yani o fakir değil. Fakir değil, evet. Fakir normal örfi standardın ve insani standardın altında yaşamak mecburiyetinde kalan insan. Mesela yemesi gereken şeyi yiyemeyen, giyinmesi gereken şeyi giyinmeyen, zaruri ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken insana biz fakir diyoruz. Ama tabii
büyük ekran televizyonu yoksa fakir olmuyor.
Fakir yani. Olmuyor veya arabasını değiştiremiyor. Bunlar fakir değil. Veya canının istediğini yapamıyor. Bunlar fakir değil. Belki bugün ona fakir dense bile şer'i ölçülerde fakir değil. O zaman şimdi bu ayet-i kerimeden şöyle anlaşılıyor. Demek ki zekatını verdikten sonra servet biriktirmenin bir mahsuru yok. Şimdi bir de şöyle bir tasavvur, algı var cemiyette. Bilhassa dindarlara karşı ve dindarlar arasında lüks yaşamak, servet sahibi olmak hep ayıplanır, kötülenir. Kötü insanlar servet sahipleridir. Onun için Müslümanın servet sahibi olması lazım.
Oldukça kötüleşir.
Kötüleşir. Dünya çok kötüdür. Ahiret hayatı bakidir. Dünya geçididir. Dünyada bir lokma bir hırka felsefesiyle yaşamak lazımdır. Bunlar İslami tasavvurlar değil. İslamiyet'te zenginlik kötülenmemiştir. Fakirlik de övülmemiştir. Hazreti Peygamber el fakru fahri sözü, yani fakirlik benim övüncümdür, iftarımdır sözü, maddi fakirlikten bahsetmiyor. Fakir Arapça'da aynı zamanda kimseye muhtaç olmamak demektir. Ya ben Allah'tan başka kimseye muhtaç değilim.
Yani kendi işini kendi yapmak anlamında söylüyorum.
Evet, aynen öyle. Muhtaç değilim, kimseye yüz eğmem manasına geliyor. Fakir odur. Hatta bu fakir derler mesela. Bu fakir, ya kimseye eyvallahım yok demektir. Yoksa maddi olarak fakirim demek değildir. Onun için fakirlik övülmemiş. Ama zenginlik övülmüş. Ama hangi zenginlik övülmüş? Helalden gelirse ve doğru yola harcanırsa zenginlik makbuldür. Zenginliği öven çok naslar vardır. Yine peygamberlerden Hazreti İbrahim'in zenginliği anlatılır. Vadileri dolduran koyunlarından bahsedilir. Süleyman ve Davut peygamberin zenginliği zaten dillere destandır. Yusuf peygamber keza öyle. Peygamberler fakir değildi. Hazreti Muhammed zamanın en zengin insanıydı. Yani onu bir açık arayla biliyoruz ki dünyada ondan daha zengin bir insan yoktu. Neden? Çünkü savaş ganimetlerinin 1/5 Hazreti Peygamber'e aitti. Buna rağmen Hazreti Peygamber servet biriktirmedi. Bunu dağıttı. Bu bir tercihti. Yani fakirlik, yokluksuz. Evet, belli zamanlarda Hazreti Peygamber sıkıntı çekmiştir. Açlık olmuş, kıtlık olmuş, savaş olmuş, yiyecek bulamadığı zamanlar herkes gibi olmuş. Ama Hazreti Peygamber'e devamlı böyle bir sosyalist bakış açısıyla fakirlik edebiyatı yapmanın manası yok. Ashab-ı kiramın içinde çok zengin insanlar vardı. Hazreti Osman gibi, Abdurrahman bin Avf gibi. Bunlar övülmüştür çünkü bunlar orduyu teçhiz etmişler. Fakirleri yedirim içirmişler. Bir kuyu lazım olmuş, onu satın alıp fakirlere vakfetmişler. İnsanlar iyiliklerini zenginlikle yaparlar. Onun için servet biriktirme İslamiyet'te kötülenmemiş. Yeter ki doğru yolda harcansın. Efendim lüks otellerde iftar veriyor. Versin. Bir yediğini bir daha yemiyor. Yesin. Lüks evlerde kalıyor. Eğer helalinden kazanmışsa ve zekatını veriyorsa biz buna bir şey diyemeyiz.
O artık onun parası.
Evet.
Onu nasıl değerlendireceği.
Hatta yine Hazreti Peygamber buyurmuş ki İnnallâhu ve yura, Allah sever görmeyi. Eseri nimeti ale abdihi, kulunda nimetinin eserini görmeyi sever.
Ne demek bu?
Zengin bir insan fakir gibi yaşamamalıdır. Eski püskü elbiseler giymek, eski eşyalar kullanmak, bunlar tavazu değildir. Bunlar dünyaya düşkün olmamak demek değildir. Bilakis Allah bir nimet verdiyse bunu kullanması lazımdır. Şimdi insan çok zengin olur ama kalbinde para olmaz, cebinde olur. Bu makbuldür. Bir insan çok fakir olur, bir tane keçisi olur. Ama gece gündüz o keçiyi düşünür. O Allah unutur. O makbul değildir. Ama insanlar dışarıdan baktığı zaman zengini hep yargılarlar, evet. Moda tabirle. Fakire acırlar. Onun için bu şey biraz
kalbini bilmek kavramı evet, var ya. Evet. Yani helalinden, Allah kalbimizi bilir.
Evet, helalinden gelen para kimse ayıplayamaz. Şimdi böyle olunca, yani bu ne kadar böyle olsa da İslam cemiyetinde para biriktirmek hoş karşılanmamış.
Bu aynı zamanda bankaya ihtiyaç da duyulmamış anlamına mı geliyor?
Biraz öyle. Tamamen %100 bunu söyleyemeyiz. İnsanlar para biriktirmemişler. Ekonomi de buna müsait değil. Yani kazanıyorsunuz, harcıyorsunuz. Eviniz var, belki tarlanız var. kazanıyorsunuz, harcıyorsunuz. Yani para biriktirelim gibi bir şeyiniz olmuyor. Bir de ihtiyaçlar mahdut. Yani bir insan ne zaman para harcar? Evi yanar. Onun zaten vakıflardan karşılanıyor. Hastalanır. Onun zaten belli şekilde geçimi karşılanıyor. Çocuğunu evlendirecek. Orada belki paraya ihtiyacı olur. Onun dışında bir insanın çok da yüksek meblağlara ihtiyacı olmuyor. Ev ihtiyaçları, kılık, kıyafet. Ona göre o zaman zenginler bile belli bir standartta yaşıyor. Onun için para biriktirme bizde çok olmamış. Ama ekonomi tarihçileri diyorlar ki, işte bu diyorlar Osmanlı cemiyetinde bu para biriktirmeme, servet yapmama, buna hoş bakmama, biraz da tabii imkanı olmamak bankacılığın sermaye birikiminin önüne geçmiştir
aslında
diyorlar.
Aslında bu bize sermayesi olmayan bir toplum profili evet. çiziyor. Evet. Yani biz şimdi parayı nerede kullanıyoruz ya da bankayı? İşte ticaret yapıyorsak eğer, para almak için, ticaretimizi garanti altına almak için, ondan kazancımızı güvence altına alabilmek için. Şimdi bunlara ihtiyaç duyulmayan bir toplumda yatırım yapmak istediğinizde bir sermayeniz de olmuyor.
Evet. Mesela Osmanlı zenginleri, Osmanlı'da zengin insanlar var. Nasıl zengindir biliyor musunuz? Bir konağı var. Konağında hizmetkarları var. Belli bir akarı var. Oraya gidiyor. Birikmiş parası yok. Ağaların tarlaları var. Tarlalarında arabaları var ama birikmiş parası yok. Yani sermayesi yok. Ve diyeceksiniz ki malı var. Mülkü paraya dönüştürmek kolay değildir. O zaman daha da zordu. Çok ucuza gidiyordu gayrimenkul. Çünkü para darlığı olduğu için, altın ve gümüş darlığı olduğu için gayrimenkul para etmiyordu. Yani o Boğaz'daki yalılar, Erenköy'deki köşkler.
Belki de üç kuruşa alınmış.
Evet, evet.
Evlenmiyordu.
Evet, ucuza alınmış ve satıldığı zaman da ucuza satılıyordu, para etmiyordu. Onun için hatta Refik Halit'in bir makalesinde okumuştum. Onun babası o zaman maliyede çalışıyordu. Yüksek rütbeli bir memurdu. Refik Halit Karayel, Sultanahmet devrini söylüyor. Baba diyor işte filanca paşa, feşmekanca paşa. Bunlar çok zengin insanlar değil mi? Yok yavrum, onlar zengin değil diyor. Türkiye'de diyor, 2-3 tane zengin 50 bin altınlık adam vardır. 50 bin altın o zaman iyi bir para. Birkaç kişidir diyor. Ben şaşırdım diyor Refik Halit. Ben diyor, çünkü onları hep zengin zannediyorum. Hayır, onların 2-3 tane evleri var, yazlık, kışlık, arabaları, ama o kadar gelir.
Yani aslında bir döngü var, evet. Zengin gibi gösteren evet, bir aynen döngü. Öyle.
Ama hadi bize bir para ver desen, o parayı verebilecek durumda değiller. Bunlar mesela yarın bir gün köşkleri harap olduğu zaman bunu tamir ettiremediler. Yandığı zaman yerine bir şey koyamadılar.
İşte bu yüzden belki de kadınlar bazen erkeklerden daha zengin, çünkü mücevherleri var.
Kadınlar her zaman Osmanlı cemiyetinde zengindir. Hatta biz daha önce hanedanda da bunu anlatmıştık. Mesela hanedan kadınları zengindir. Çünkü mücevherleri vardır. Erkekler fakirdir. Şehzadeler çok fakirdir. Maaşa mahkumdurlar. Maaşla geçinirler. Bir de elleri açık olduğu için gelen maaşı ayın sonunu zor getirir. Hediyeler verir.
Gittiği yere tabii değil mi? Yani şehzade
öyle görülüyor. Bir de mizaçları öyle. Onun için eski cemiyetin düzeni budur. Kadınlar da hatta ziynetlerini biliyorsunuz, bir böyle küpeydi müpeydi diye bir gösteriş ziyneti vardır. Bir de yatırım ziyneti vardır. Sarı lira alırlar kadınlar.
Yastık altı.
Ya boyunlarına değil, yastık altına da koymazlar. Hmm. Ya eltisi veya evden birisi onu alırsa.
Oo.
Hatta kocası alabilir. Yani bir para lazım olur. Kadınların devamlı o boynunda olur. Gece, gündüz, uykuda, hamamda kadının o altınları bir kat, iki kat. Eskiden tepelik vardı altın. Hmm. Kadınlar fes örterdi. Fesin altına ve üstüne altın dizerlerdi.
Evet, bizde adettir öyle.
Bunların hepsi yatırımdır. Kadınların yatırımıdır bunlar. Ve lazım olduğu zaman oradan çıkartır, verir, harcar, eder. Onun için kadınlar hep zengindir ve itibarlıdır. Osmanlı cemiyetinde erkekler fakirdir. Yani zekat mahallidir. Ama kadınların hepsi zekat mahalli değildir.
Kadının da ticaret hayatta yeri çok fazla olmadığı düşünülürse, o zaman bankaya gerçekten kimsenin ihtiyacı
evet, olmuyor,
olmamış diyebiliriz.
Olmuyor. Ama tabii.
Çünkü güvenip de bankaya mı yatıracak altınlarını?
Evet, zaten bankacılık biliyorsunuz.
Boynuna asmak varken.
13. asırda İtalya'da ortaya çıktı. İtalyanlar biliyorsunuz tüccar millet, gemileriyle her yere gidip geliyorlar. Ve para transferleri ihtiyacı oluyor. Onun için bankacılığı kuran onlardır. Bankacılığı da onlar mabet şövalyelerinden, templiyelerden öğrendiler. Mabet şövalyeleri daha önce anlatmıştı. Hristiyanlıkta 3 tane tarikat var. Bunlara mukallidü seyf tarikatlar, yani kılıçlı tarikatlar diyorlar. Bunlardan biri templiye, bugün tapınakçı denilenler. 11. asırda Kudüs'e giden hacıları korumak için kurulmuş bir tarikattır. Mensupları kılıçlı şövalyeler olduğu için tapınak şövalyeleri denir. Aslında bir tarikattır, bildiğin bir tarikattır.
Aslında bizim coğrafyamızın da bildiği.
Çok bildiği evet. Bir tarikat. Bunlar Kudüs'e giden hacılar Fransa'da, İngiltere'de, İtalya'da, şurada, burada bunlara paralarını emanet ediyorlar. Yanlarında ne kadar gidecek? 1000 lira götürecek mesela. Karşılığında bunlara bir senet veriyor. Gittikleri zaman her yerde tapınakçıların adamları var. Onlar o para karşılığı cüzi bir komisyon keserek o parayı ona veriyorlar. Böylece para taşımış olmuyor ve risklerden korunuyor. Ama bunlar tabii yollarda ölüyorlar, öldürüyorlar ve bu paralar tapınakçılara kaldı. Tapınakçılar muazzam bir sermaye sahibi oldular. Krallara, papaya bile borç verdiler. Bu borçları geri ödeyemediler onlar. Ödeyemeyince tapınakçıların sonu oldu. Hmm. Peki tapınakçılar bunu nereden öğrendi? Araplardan. Araplar o zaman cüzi bankacılık faaliyeti yürütüyorlardı. Bugünkü manada krediden ziyade para transferi. Hmm. Yani bir yerden bir yere para transferini bankalar yürütüyordu. Hatta mesela poliçe, havale, çek. Bunların hepsi Müslümanların buluşudur.
Ve bugün kelime olarak da literatüre de böyle geçiyor.
Mesela çek kelimesi Arapça sak kelimesinden gelir. Resmi el yazısı, resmi vesika demektir. Avallo kelimesi Avrupa'da deniz ticaretinde kullanılır. Havaleden gelir. Bunlar tapınakçılar Müslümanlardan öğrendi. Bankacılığın şeyini, özünü.
Aslında şu anda da sistem öyle işlemiyor mu? Bankaya para yatırıyorsunuz, sonra gidiyorsunuz başka bir şubeden çekiyorsunuz.
Evet.
Aynı sistem.
Şu anda banka tamamen para transferi üzerine çalıştı. Ama bundan 20-30-40 sene önce banka aynı zamanda şeydi. Paranın tevdi edildiği, saklandığı yerde cüzide bir faiz verirdi. O zamanlar şimdiki gibi yatırım şeyleri yoktu, fonları yoktu. Altın alanlar vardı. Eski kafa insanlar altın alırlardı. Altını da muhafaza zordu. Döviz yasaktı Türkiye'de. 80 öncesinde Türkiye'de döviz almak, satmak yasaktı. Onun için iki tane önünüzde yol var. Ya bankaya götürüp çok cüzi bir faiz alacaksın. Enflasyon çok, faizler düşük, paranız eriyor gidiyor. Onun için filmlere falan konu olmuştur. Yaşlı kadınlar kağıt parayı yastığına biriktirmiş. Kadıncağız ölünce biraz çıkıyor ki oho 20-30 yıl öncesinin parası artık
değeri kalmamış.
Değeri belki varsa var. Veya altın. Bankacılığın bu kadar inkişaf etmesi 80'de Türkiye'nin global sermayeye açılması, hı hı, Türk parasının iyi kötü konvertibl olmasından sonraya tarihleniyor.
Şimdi biz aslında paranın kirli olduğunu biraz da Osmanlı tarihinden göreceğiz. Çünkü bankacılık izni alabilmek için ya da banka açabilmek için, bankayı devam ettirebilmek için bizim coğrafyamızda İstanbul'da da ekaliyetler arasında bir savaş ve belki de İstanbul'da yönetime yansıyan bir durum söz konusuydu. Detayları birazdan konuşacağız. Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Şimdi banka deyince bir kere bir cazibe merkezi. Yani kötü niyetli tabii insanlar için bir cazibe merkezi, evet, kendi elinizle kuruyorsunuz. İçeride para olduğu tabii belli. Yok benim param yok diyemeyeceğiniz bir yer. İkincisi aynı zamanda sermaye dediğimiz yatırımı, sanayileşmeyi, bir yerin yeniden kurulmasını, canlanmasını sağlayacak olan ana malzemenin de bulunduğu yerden, evet, bahsediyoruz. Osmanlı'da her ne kadar sosyal hayat para biriktirmeyi teşvik etmese de son zamanlarda bu da değişmeye tabii başlamış. Yaşam biçiminin değişmesiyle birlikte. Doğru. Ve artık yavaş yavaş bankacılık hizmetlerinin bizim kapımızda çalmaya başladığını görüyoruz. Bu ilk girişim, yani Osmanlı ülkesine, İstanbul'a bir banka kuralım, bu bir ihtiyaçtır fikri ne zaman ortaya çıkmış?
Şimdi sanayi inkılabıyla Avrupa'da da bu, o zamana kadar sermaye birikimi yoktu. Sermaye birikiminin faydalı olduğu anlaşıldı. Ve Avrupa'da da para biriktirme adeti oldu. Bizim de Avrupa ile temasımız birebirdir yakınlık itibariyle. Ve Sultan Mahmut devrinden itibaren artık Osmanlı cemiyeti değişti. Biz buna Tanzimat diyoruz ama Tanzimat öncesinde başlamıştır bu değişiklik. Yani Avrupa gibi düşün, Avrupalı gibi düşünmeye, hayata Avrupalı gibi bakma temayülü başladı.
Bu gerçekten bir ihtiyaç mı, yoksa orada var bizde de olsun gibi bir yaklaşım mı?
Sadece öyle değil. Artık cemiyet değişiyor. Bizde de yatırım ihtiyacı var. Bizde de insanlar gelecekten emin değiller. Bizde de sanayileşme başladı. Ve para biriktirmenin insana fayda sağladığı anlaşıldı. Tabii ama bu Avrupa'nın tesiriyle oldu. Yani Avrupa'nın tesiriyle oldu.
Bir sorun var. Buyurun. Bankacılıkla bankerlik esnafla, evet, aynı şey mi?
Değil tabii ki ama bankalar...
Bizde hangisi önce?
Bankerler önce. Bankerlik. Bankerler çok. Bankerlere sarraf derler. Sarraf demek parayı değiştiren, sarf değiştirmek, tasrif. Yani altın veriyorsunuz, bozduruyorsunuz veya borç alıyorsunuz, ona ödüyorsunuz. Bunlara sarraf denirdi eskiden. Ekserisi gayrimüslimdi. Müslümanlardan da vardı, ecnebilerden de vardı. Çok sıkı kontrol edilirdi bunlar, denetlenirdi. Fermanla herkes yapamazdı bu işi. Sarayın bile, hükümetin bile bunlardan borç aldığını biliyoruz. Hatta Osmanlı Devleti ilk borcu bu bankerlerden. Sonra bunlara banker dendi. Çünkü Avrupa'da onlara banker deniyor. Neden banker deniyor? Çünkü bunlar bankın arkasında otururlar. Dükkanları bir bank şeklindedir. Hmm. Bankın arkasında oturduğu için o bankın üzerinde muamelesini yapar. Hmm. İçerisi giremez. Dükkana zaten girmenize gerek yok. Şimdi de öyledir zaten döviz büroları. Hmm. Onun için onlara banker derler. Bank da oradan geliyor zaten. Bank ismi de oradan geliyor. Önce bankerler var. Bütün dünyada bankerler var. Bu Rothschild'ler falan hep banker olarak kurulmuştur. Hmm. İşleri para bozdurmak ve cüzi borçlanma muameleleri yapmak. Cüzi. Çok büyük değil. Ama zamanla sermaye toplamaya başlayınca büyük çapta borçlanmalar devlete.
Saraya da borçlanmışlar.
Saraya, devlete, bütün mesela Rothschild'ler, bütün devlete. Peki
mesela saraydan birisi bir sarrafa, bir bankeri çağırıp onunla bana borç ver diye nasıl konuşur?
Aracısı var. Her saraylının bir kahyası var, bu işlere bakan ağası var.
Saraylıdan kastınız şu mu? Yani sultan değil.
Şimdi şöyle, saray dediğimiz zaman padişah bazen devleti kastediyoruz. Yani devlet de bankerlerden borç almış. Aslında saray değil, hükümet. Ama bazen içinde saray mensuplarında olduğu zenginler, paşalar, beyler de bankerlerden borç alırlar. Hatta padişah da borç alabilir.
Kişisel olarak.
Kişisel olarak. Hmm. Evet, onun bu işi yürüten ağası vardır. O ağa gider, kefil. İşte
ben gerekirse, padişaha borç veriyorum.
Borç veriyoruz, evet. Kefil, rehin. Padişah diye borç verilmez tabii. O ağa borçlanır. Yani padişahın vekili olan kişi borçlanır. Hı hı. Normalde padişahın adı geçmez. Ama bilir herkes tabii kimin aldığını. Rehin, ipotek mesela padişahtan bu beklenmez. Güven var çünkü onlarda. Ama sıradan insanlardan kefil ve rehin ister. Ve cüz'i bir faiz alır. Şimdi burada bir parantez bir şey söylemek lazım. İslamiyet'te faiz yasak edilmiştir Kur'an-ı Kerim'de. Yahudilikte de, Hristiyanlıkta da böyledir. Faiz ne demektir? Parayla para kazanmak. Yani 100 lira verip 120 lira almak. Buna faiz deniyor. Tabii çok çeşitleri vardı. Şimdi burada detaya girmeye gerek yok. Peki o zaman ne olacak? Bankacılık parayla para kazanma üzerine kurulu. Şimdi Osmanlılar da faiz yasak. Şeriattan da uzaklaşamıyorlar. Ama para dar, para darlığı var. İnsanların kredi ihtiyacı var. Faizsiz kredi veren kimse bulunmuyor. O takdirde şöyle bir usul bulunmuş. Yani İslam dininin içinde kalınmış. Hile-i şeriye deniyor buna. Muamele satışı. Muamele satışında sizin 100 lira kredi ihtiyacınız var. Gidiyorsunuz kredi verecek kişiye. Bu bir banker olabilir. Bu bir dostunuz olabilir. Bu bir banka olabilir. Ki bankalar böyle çalışıyor. Diyorsunuz bana 100 lira borç para verir misiniz? Veririm diyor. Kefil, rehin neyse artık oralarını. Senedi yazıyorsunuz. 100 lira borcu alıyorsunuz. Sonra o banker, sarraf veya bank size bir kalemi, bir mendili, ekseriye bir kitabı 10 liraya veresiye satıyor. İkinci bir muamele. Önceki karz, borç alma. İkincisi satış. Siz bu iki muameleden 110 lira borçlusunuz. Bu 10 liraya Osmanlılar faiz diyorlar. İslamiyet'te haram olan ribadır. Her riba faizdir ama her faiz riba değildir. Mesela şirketlerin ödediği kar payına da faiz deniyor Osmanlı'da. Fazlalık demek ama haram değil. Bu da haram değil. Çünkü burada
ama
verilen
orada ne
faiz,
kadar olduğunu bilmiyorsunuz kar payı. Ne kadar kar ettiysem onu paylaşıyorum diyorsunuz.
Şimdi burada bu nispeti, çünkü mesela bir kalem, bir kitap 10 lira değil fiyatı, piyasa fiyatı. Ama biliyorsunuz İslamiyet'te bir insan malını kandırmadığı müddetçe her fiyata satabilir.
Kabul ettikten sonra
kabul
size
ettikten
o fiyatı.
Sonra, evet. Yalnız burada devlet müdahale ediyor. Diyor ki para darlığını nazara alarak buna bir nispet koyuyor. Bu %12'den fazla olamaz. %9'dan fazla olamaz.
Yani sen bu kitabı, bu kalemi 12 liradan fazlaya satamazsın gibi.
Mesela Kanuni Sultan Süleyman zamanında 12. Sultan Abdülmecit zamanında 15.
O zamanlarda da mı?
Kanuni tabii, tabii. Sultan Abdülhamit zamanında %9.
Peki öyle şaşalı dönemlerde niye para darlığı
para
var?
Para darlığı var. Osmanlı'da her zaman para darlığı var. Şimdi keşifler, zaten altın gümüş bu piyasada az. Mübadele ekonomisi var. Para kıt. Keşifler olunca Amerika'nın altın gümüşü Avrupa'ya aktı. Avrupalılar bunu sanayi inkılabına dönüştürdü. Ve Osmanlı ülkesinden mal satın almaya başladı. Bu normal. Fakat daha sonra kendi ürettikleri lüks malları ve Hindistan'dan getirdikleri baharatlı, ipekli kumaşları Osmanlı ülkesine pazarlamaya başladılar. Bizim halkımız lüksü çok sever. Buradaki altın gümüş Avrupa'dan gelen veya Hindistan'dan gelen o lüks mallara gitti. Böylece bir para akışı oldu. Devlet bunu engellemeye çalışsa da muvaffak olamadı.
Yerine bir şey koyamadı mı?
Koyamadılar çünkü iki tane gümüş madeniniz var. Birisi Yugoslavya'da, Semendire'de, bir tanesi Gümüşhane'de. İkisi de bitti. Yani gümüş bitti.
Bir alternatif.
Kendi ülkenizde altın ve gümüş yok.
Yani bu geniş Osmanlı coğrafyası içinde.
Evet, altın gümüş yok. Nüfus az. Ticareti de daralttığınız zaman daha büyük zararlara uğruyorsunuz. Para darlığı ta Kanuni Sultan Süleyman zamanından beri yaşanan bir problem. Peki buna çözüm nedir? Buna çözüm para vakıfları. İnsanlar malumunuz malı insanların hayrı için vakfeder. Parayı da vakfediyor. Benim 5000 liram var. Vakfediyorum, para vakfı. Birini de mütevelli yapıyorum başına. Paraya ihtiyacı olan gelip bu para vakfından borç para alıyor. 100 lira, 50 lira, 20 lira kefil veriyor, ipotek veriyor. Bunlar banka muamelesi yapıyor. Aynı bildiğiniz bugünkü bankalar.
Yine aynı %10-12 evet, işliyor.
%10 kanuna göre Murabaha Nizamnamesi var. Sultan Abdülhamit zamanında çıkarmış 1800. Orada mesela bu nispetler yazıyor. Cumhuriyetlerinde de bu cariydi. Buna göre parayı borç veriyor. Bu para vakıfları sonradan bankaya dönüşmüştü Mithat Paşa zamanında. Bir de avarız vakıfları var. Avarız vakıfları ise mahalle ve köy vakıflarıdır. Kuruluş sebebi fevkalade vergileri ödemek için kurulmuş. Zenginler diyor ki ortaya para koyalım. Eğer bir fevkalade vergi çıkarsa insanların beklemediği savaş sebebiyle oradan ödensin.
Bir tür sigorta gibi.
Evet. Sonra bu bankaya dönüşmüş. Her mahallede avarız vakfı var. Evi yanan, çocuğunu evlendirecek, iş kuracak, parayı ihtiyaç. Herkes buradan boş para alıyor. Aynı şekilde bir nevi para vakfı. Yani banka işini Osmanlı'da para vakıfları ve avarız vakıfları görüyor. Ne zamana kadar? Tanzimat devrine kadar.
Yani aslında bir sistem varmış. Yani dışarıdan bakıldığında paraya ihtiyacı olanın ya da sermayeye ihtiyacı olanın
sömürülmeden,
gidebileceği bir yer var.
Sömürülmeden tefeciye kapılmamış. Tefeci %100 faiz istiyor. Hmm. Halbuki devlet ona bir limit koymuş. Paranın arz çokluğuna göre. Böylece hem onu koruyor, parayı borç vereni koruyor, hem borç alanı koruyor. Çok da zaten lüzumsuz yere borç almak zaten uygun değil. Şimdi Tanzimat'tan sonra Osmanlı Devleti bankerlerden, gayrimüslim bankerlerden borç aldı. Ve onun karşılığında onlara bir banka kurma izni verdi Avrupa'daki gibi. 1847 zannediyorum. Der Saadet Bankası kuruldu. Fakat bu banka sermayesiz bir bankaydı. Para transferi yapan bir bankaydı. Sermayesi olmadığı için kısa bir zaman sonra battı. İnsanlar alışmamıştı. Fakat 1863 senesinde merkezi Londra'da bulunan İngiliz sermayesiyle ki sonra Fransızlar da girdi. Bir banka kuruldu. İsmi Bankı Şahane-i Osmani. Yani Osmanlı Bankası. Hmm. Adı Osmanlı Bankası ama sermayedarlarının tamamı yabancı. İngiliz ve Fransız. Tabii Türklerden de sonra hisse senedi alıp ortak olanlar oldu. Devlet de aldı. Bu Osmanlı Bankası hem Türkiye'de...
Bu yakın zamana kadar var olan,
evet,
satılan
olan,
bir
aynen,
Osmanlı
aynen.
Bankası.
Maalesef onu kapat, ismini değiştirdiler. Başka banka aldı. Yani bu bir hatıraydı. Şimdi bu Osmanlı Bankası bizim hayatımızda mühim bir yer tutuyor. Modern manada bir bankacılık yapıyor. Fakat şer'i usullerde. Yani anlattığım şekilde yapıyor. Yani faiz almıyor. Bu şekilde yapıyor.
Yani
banka.
Kalem kitap transferi,
evet. Vezne'de, vezneye borç alacağınızda vezneye gidiyorsunuz. Vezne'deki memur size bir tane Kuduri diye bir fıkıh kitabı vardır. İslam hukukuna onu satıyor size. Şey kaç liraysa, kanuni faiz kaç liraysa 10 lira onu satıyor. Onu alıyorsunuz. Cebinizde istediğiniz para ve Kuduri kitabıyla bankadan çıkıyorsunuz. Bankaya o parayı zamanı gelince ödüyorsunuz. Usul bu şekilde, yani şeriata uygun. Bu banka aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin kağıt para basma imtiyazını da almıştır. Fakat Osmanlı Devleti'nin çok kağıt para itibar görmediği için bu fonksiyonu ilk zamanlarda bir şey ifade etmiyordu. Ama Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında İttihatçılar zamanında kağıt para çıkınca Osmanlı Bankası bir nevi merkez bankası gibi kağıt para basma imtiyazıyla da öne çıktı. Devlete borç para verirdi. Ve dışarıdan devlete borç para bulurdu. Güçlü bir yerdi. Şimdi gelelim yerli bankalara. Mithat Paşa, Tanzimat Devri'nin mühim figürlerindendir. Mithat Paşa bazı kesimlerin işte hürriyet kahramanı, parlamenterizmi, Türkiye girişi kahramanı olarak gördüğü bir insandır. Bazılarının da Sultan Abdülaziz'in tahta indirilmesi ve öldürülmesi rolü sebebiyle hoşlanmadığı bir insandır. Mithat Paşa'nın siyasi yönünü bir tarafa bırakıyoruz. Çok kötü bir siyaset adamı olduğu belli. Ama Mithat Paşa çok iyi bir valiydi. Müdebbir eski tabirle bir valiydi. Pek çok yerde valilik yaptı. Bağdat'tan, Şam'da, Tuna'da ve her birinde, İzmir'de, her birinde mühim hizmetler yaptı. İki tane hizmeti var. Rumeli, Tuna valisiyken bunlardan bir tanesi memleket sandıkları, bir tanesi emniyet sandığı. Emniyet sandığı ikisi de 1863'te kurulmuş. Sultan Abdülaziz zamanında. Kuruluş sebebi halkın sermayesi. Halk buraya mevduat yatırıyor. İdaresi halkın seçtiği kişilerdi. Mesela bu da enteresan. Halk bir kişileri seçiyor. Kaymakam, mal müdür onları denetliyor. Bunlar idare ediyorlar. Bir nevi halk şirketi. Sonradan anonim şirkete, kooperatif ve misal olmuştur. Para topluyor insanlardan mevduat.
Bu sistemi de kendi mi bulmuş?
Kendi Avrupa'dan öğrenmiş. Avrupa'yı.
Ama
tabii.
Geliştirmiş.
Kendi ama ihdas etti. Paraları topluyor. Kredi ihtiyacı olanlara biraz evvel anlattığım usulle kredi veriyor. Memleket, emniyet sandığı.
Emniyet sandığı zaten
yakın zamana,
evet,
kadar
hayattaydı.
Vardı. Sonradan Ziraat Bankası'na devredildi.
Devredildi.
İkincisi memleket sandığı. Memleket sandığı da çiftçilere kredi vermek üzere kurulmuş bir sandıktır. İnsanlar buraya para veriyor.
Emniyet sandığı vatandaşa, diğeri özel olarak
çiftçilere. Memleket sandığı sonradan Ziraat Bankası'na dönüşmüştür. Zannediyorum 1888 yılında Sultan Abdülhamid zamanında. Daha sonra 1907 zannediyorum yine Sultan Abdülhamid'in son zamanlarında emniyet sandığı da Ziraat Bankası'na dönüştürmüştür. Ziraat Bankası'na girdiğiniz zaman kocaman Mithat Paşa'nın resmi asılır. Halbuki Sultan Abdülhamid zamanında. Ve onun
emniyet sandığından
dolayı
belki de,
evet,
değil mi?
Yani o Sultan Abdülhamit'in hiçbir yere isminin verilmesi eskiden adet olmadığı için hep Mithat Paşa olarak, ama doğru, Mithat Paşa'nın burada bir hizmeti var. Yalnız burada Mithat Paşa'nın yaptığı bir şey var. O da şu. Para vakıflarına ve avarız vakıfları var. Şimdi bunlar artık eski fonksiyonunu kaybetmiş. Çünkü para biliyorsunuz geri gelmiyor. Suistimaller oluyor. Azalmış. Avarız vakıflarına göz dikti şey Mithat Paşa. Bu avarız vakıfların hepsine el koyarak bunları bu bankaya aktardı. Tamam, bir cihette iyi bir şey yaptı ama bir cihette de...
Sanki onların şubesi gibi evet, çalışmaya
ama,
devam etti.
Ama avarız vakıflarının elindeki parayı aldı. Meşrutiyet zamanında...
Peki avarız vakıflarındaki para onu kuran cemiyetin değil miydi? Yani
cemiyetin ama işte Mithat Paşa güçlü bir adamdı. Güçlü
ama
bir
hani denetleniyordu.
Denetleniyordu ama işte 19. asır Osmanlı Devleti'nin mali olarak çok rahatsız olduğu zamandır. Ve Osmanlı Devleti o devirde yani 1860'lardan bahsediyorum. Tamamen bürokratların hakimiyetindeydi. Bürokratlar ne dese oluyordu. Mithat Paşa da güçlü bir figürdü o devirde. Mithat Paşa'nın dediği oldu. Avarız vakıflarına el koydu. Şey, bu hukuka aykırıdır. Yani bir vakfa siz hiçbir şekilde el koyamazsınız. Mithat Paşa'nın gerekçesi şuydu. Biz avarız vakıflarını yine onun maksadına uygun şekilde kullanıyoruz diyordu. Ama birebir aynı değildi. Bu
ama
tenkit edilmiştir.
Öyle bile olsa sen hayatına devam edersin. O da devam
evet,
eder.
Evet, devam edersiniz. Evet, bunu yapmadı. Biz de ıslah etmekten ziyade yok etme, kaldırmak şeyi takip ediliyor. Binayı yıkıyor mesela yenisini. Abi ıslahı mümkünse ıslah etmek lazım. İttihat ve Terakki zamanında Evkaf Bankası kuruldu. Bugün Vakıflar Bankası adıyla bilinen banka. Bu da para vakıflarına el konarak oldu. Bütün para vakıfları ki malum Osmanlı Devleti'nde ciddi bir banka faaliyeti görüyordu. Toplandı. İttihat ve Terakki ne derse oluyor. Bu paralara el kondu.
Bunlar böyle toplandı gibi değil de sanki birleştirildi gibi algılanıyor dışarıdan ama sanki.
Evet, el konuldu. Hı. El konuldu ve Suat Hayri Ürgüplü'nün babası Ürgüplü Hayri Efendi zamanında Vakıflar Bankası kuruldu. İttihat ve Terakki zamanında artık banka sadece insanlara kredi veren bir yer olarak görülmekten çıktı. İnsanların gücünün, para güçtür ya, o gücü sembolizen bir yer olarak görüldü. Ve mesela Osmanlı Bankası'na karşı İttihat ve Terakki itibar milli bankasını kurdu. Yani kendi bankasını kurdu ki oradan desteklensin. Çünkü Osmanlı
ama
Bankası buna güvenemiyor.
Ama tabii bunun içinden de para alıyorlar bir
elbette
yandan.
Elbette. Oraya devletin imkanları geliyor. Örtülü ödenek gibi kullanıyor. Mesela aynısını Ankara yapmıştır. Şimdi Osmanlı Bankası yabancı sermayeyi gösteriyor. İtibarı Milli Bankası kapatılmış. Bunun karşılığı Ankara'da İş Bankası kurulmuştur. İş Bankası tamamen ideolojik bir maksatta kurulmuştur. Ankara hükümetini Osmanlı Bankası'na karşı desteklemek ve güçlendirmek için.
Onu kim destekledi? Yani kimin parasıyla kuruldu?
Onlar Hint Müslümanlarının halifeyi kurtarmak için Ankara'ya gönderdiği paralarla kuruldu.
Bir banka kurmaya yetecek mi miktarda?
Tabii. Hatta o paranın dörtte, üçte biri, üçte ikisiyle kuruldu banka. Üçte biri başka şeye harcandı. Üçte ikisiyle kuruldu. Ve bu bankada o zaman ileri gelenlerin hepsi hissedardı İş Bankası. Böylece Ankara Hareketi'nin de mensupları bir anda çok zengin oldular.
Evet, Şii Ankara hükümetinin zenginleri de böylece
böyle
ortaya
zengin
çıkmaya
oldu.
Başladı.
Banka dünyanın her yerinde gücü, siyaseti, siyasi otoriteyi de destekleyen bir müesseseye dönüştü.
Şu anda yaşadığımız savaşlar, Avrupa'daki işte dünyadaki karmaşa vesaire aslında bunun da altında bu
tamamen,
bankacılık faaliyetiyle zengin olan grupların zenginliğini
evet,
koruma
tamamen
çabası
bu,
var.
Tamamen evet 20. yüzyılın problemleri tamamen bu global sermaye dediğimiz içinde bankacında olduğu güçlerin mücadelesidir. Evet,
çok teşekkür ediyorum.
Teşekkür ederim.
Sağ olun.